Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, Eğitim Dünyası programında öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sunacak programlar yaptığımız gibi eğitim dünyasındaki gelişmeleri, hem Türkiye'deki gelişmeleri hem de dünyadaki gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Yıllardır, 10 yıldır bu paylaşımı yapıyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Zaman zaman misafirleri davet ediyoruz. Zaman zaman kendim gelişmeler üzerine yorumlamalar yapıyorum veya araştırma notları, bilgi notlarını sizlerle paylaşıyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün okul yöneticiliği üzerine bir paylaşım yapmak istiyorum. Çünkü bir okul müdürü kadar iyi okuldur sloganı çok sık kullanılan bir slogan. Eğitimci Profesör Doktor Açıkalın hocamız bu sloganı literatüre kazandıran kişi olarak bilinir. Dolayısıyla bir okul müdürü kadar iyi okuldur. Ben de yıllardır okul yöneticisi yapmış birisi olarak bunu görüyorum. Tabii 2000 yılında toplam kalite yönetimi anlayışın çıktıktan sonra bu cümle biraz şuna evrildi. Okul müdürü ekibiyle birlikte okulu yönetir anlayışı biraz daha ortaya çıktı. Bununla birlikte hala bir okul müdürü kadar iyi okuldur sloganı hala geçerliliğini koruyor. Çünkü kaynakları zengin, öğretmen niteliği yüksek, altyapısı uygun bir okul, başarısız bir yönetici elinde başarısız bir okula dönüştüğünü görürken, düşük performans gösterebilen, öğretmen niteliği ve sayısı düşük bir okulun da iyi bir yönetici elinde nitelikli hizmetler kazandığını da görmüş olduk. Yani okul müdürlerinin veya eğitim yöneticilerinin rolüyle ilgili seminerleri işte İstanbul'da ve değişik illerde İGEDER adına verdiğim dönemde de hep bunları söylemişimdir. Yani bir okul okul müdürü kadardır ifadesi oldukça kıymetli bir ifade, hala geçerliliğini koruyor. Dolayısıyla başarılı okul yöneticileri mucizeler göstererek değil, aslında okulunu içinde bulunduğu gerçeklik içinde değerlendirip ihtiyaçlarını doğru tespit ederek paylaşılmış bir vizyon etrafında okulun iç ve dış paydaşlarını birleştirerek, stratejik kararlar vererek ve sorunlarla yılmadan mücadele ederek okulunu dönüştürdüklerini defaatlerce şahit olmuşumdur. Başarısız okul yöneticileri ise maalesef ellerindeki kaynakları kötü kullanarak, okul için bir vizyon belirlemeyerek, güncel sorunlar altında zaman geçirerek ve giderek sorunların birbirini doğurmasına ortam sağlayarak okulun performansının düşmesine sebep olduğunu da gördük. Bundan dolayıdır ki kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bizi dinleyen eğitim lideri arkadaşlarım, eğitimciler, okul karmaşık bir kurumdur, müessesedir. Çünkü okul sistemi çok fazla değişken barındırır. Okulların iyileştirilebilmesi bu karmaşık yapıların doğru çözümlenebilmesine bağlıdır. Bu süreçte okul müdürleri tabii ki baş rol oynuyorlar. Hele hele Türk eğitim sisteminin iyileştirilmesi için yapılması gereken birçok iş varken, bu işlerin önemli ve öncelikli olanlarından nelerin olduğunu kamuoyunda tartışıldığı bir ortamda, okul müdürlerinin yönetim ve öğretime dayalı liderlik becerileri daha da geliştirilmeli ve ön plana çıkarılmalıdır. Çünkü okul müdürlerinin, okul yöneticilerinin yönetim ve öğretime dayalı liderlik becerileri geliştirildiğinde, o zaman her okul ihya olacağını değerlendirmekteyiz. Dolayısıyla hala daha Türk eğitim sisteminde okulların çok iyi hale gelebilmesi için başrol oynayacak olan okul müdürlerinin yetiştirilme, seçilme, istihdam edilme ve geliştirilmesi ilgili arayışların devam ettiği kanaatini taşıyorum. Ve bu süreçte amaç okul yönetiminin güçlendirilmesi ve eğitim sisteminde olumlu yönde dönüşüm sağlanabilmesi ve eğitim sisteminde çok şikayet edilen sorunların yerel boyutta ve doğduğu ortamda çözüme kavuşturulabilmesi, eğitim öğretim etkinliklerinin hedeflerine ulaşabilmesinin kolaylaştırılması gibi birçok faaliyetler okul müdürlerinin kalitesinin artmasıyla doğru orantılıdır. Bundan dolayıdır ki bugün Eğitim Dünyası programında okul yöneticiliği üzerine bir paylaşım yapmayı tercih ettim. Şimdi devam etmek istiyorum. Tabii ki okul müdürleri, sahip olduğu kaynaklar olan öğretmenler, öğrenciler, veliler ve içinde bulundukları toplumsal çevre arasında kritik bir bağ kurmak zorundadır. Ve bu bağ, bu kurdukları bağ, okulun bütünsel işleyişini şekillendirecek bir noktaya getirmelidir. Okulun örgütlenmesi, kurumsallaşması, okulun iklimi, öğretim süreçleri ve öğrenci deneyimi üzerindeki belirleyici etkileri dikkate alındığında, yöneticilerimizin, okul müdürlerin, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişiminde merkezi bir rol taşıdığı hala güncelliğini korumaktadır. Tabii ki günümüzde değişen öğrenci, veli ve öğretmen profilleriyle küresel ölçekte meydana gelen teknolojik, sosyolojik ve ekonomik, hatta pedagojik yenilikler düşünüldüğünde okul yöneticilerinin, okul liderlerinin hem yönetsel hem de kişisel yeterliliklerini sürekli güncellemeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Bundan dolayıdır ki okul müdürleri çağın gerekliliklerini takip etmeleri, yenilikçi uygulamaları okula uyarlamaları ve öğrencilerin geleceğin koşullarını hazırlamaları beklenmektedir. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, yönetim çok boyutlu ilişkiler ve sorumluluklar içeren dinamik bir süreçtir. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi okulda kaotik bir ortamsa, özellikle okul gibi kaotik bir ortamda, karmaşık bir yapıda okul müdürleri, yöneticiler görev alanlarının çeşitliliği nedeniyle pek çok rolü aynı anda üstlenmek zorunda kalmaktadır. Bu bağlamda okul yöneticilerinin bulundukları konum gereği birbirine bağlı ya da bağımsız pek çok süreci eş zamanlı olarak takip etmeleri ve yönlendirmeleri gerekmektedir. Okul yöneticilerinin sorumluluk alanları, okulun akademik başarısından sosyal ve kültürel etkinliklere, sınıf içi öğrenme ortamlarının iyileştirilmesinden öğretmen-veli ilişkilerine, insan ilişkilere, bütçe yönetiminden resmi işlemlere kadar oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Buna ilaveten, özellikle içinde bulunduğu toplumun değerleriyle uyumlu etik liderlik sergilemesi ve toplumu okulun gelişim sürecine dahil etmesi de okul yöneticilerinin önemli sorumlulukları arasındadır. İşte tüm bu unsurları, bu etkenleri düşündüğümüzde okul üzerinde kritik bir sorumluluk üstlenen müdürlerimizin nitelikli biçimde yetiştirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de okul ve eğitim yöneticiliğinin uzmanlık gerektiren bir alan olarak tanımlanmasıyla birlikte profesyonel bir meslek olarak kurumsallaşması sınırlı kalmıştır. Yönetici yetiştirmeye yönelik bazı olumlu adımlar atılmış olsa da kalıcı ve tutarlı bir atama sistemi oluşturulamaması, öğretmenlik ile yöneticilik rollerinin zaman zaman birbirine karıştırılması, eğitim yönetimi programlarında ortak bir kuramsal yaklaşım bulunmaması ve lisans düzeyinde yalnızca okul lideri yetiştirmeye adanmış bir bölümün olmaması, okul yöneticiliğinin profesyonelleşmesini engelleyen temel etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır denilse de, buna ilaveten, bu söylenenlere ilaveten ben okul yöneticilerinin iyi bir öğretmenin içerisinden kariyer basamakları çerçevesinde adım adım usta çırak ilişkisi çerçevesinde yetişeceğine ve daha iyi yöneticilik yönetici ve okul müdürü yetiştirileceğine kanaatini taşımaktayım. Milli Eğitim şuralarında öğretmenliğin temel meslek olduğu vurgulansa da zamanla okul yöneticiliği kendi başına ele alınmış ve özellikle 2010 ve 2014 şuralarında yöneticilerin niteliği, liderlik becerileri, seçme süreçleri ve adaylarda aranacak koşullar, şartlar ayrıntılı biçimde tartışılmıştır. Fakat gelinen noktada bunlar politika önerisinden ötesine geçememiştir. Dolayısıyla da uygulamaya geçirilememiş ve yönetici atama sistemi hala daha sorun olarak karşımızda bulunmaktadır. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımızın yönetici atama yönetmeliği sürekli işte geçen Nisan ayında da güncellendi. Tabii sınav bir ön koşul. Sınavdan sonra mülakat var. Birazdan belki vakit kalırsa oradaki mülakattaki soruların içeriğiyle ilgili de bir takım paylaşımlarım olacak. Ama şunu görüyorum. Türkiye'de daha önce var olan bir yönetici sistemi var. Tabii yönetim ve organizasyon başlı başına bir beceri ister. Yani bunu kesinlikle bir öğretmen gelecekte müdür yardımcısı, müdür baş yardımcısı veya okul müdürü olmak istiyorsa yönetim ve organizasyon becerisi birlikte halkla ilişkiler ve iletişim becerisini güçlendirecek eğitim seminerlerine veya formasyona katılmış olması gerektiğini düşünüyorum. İyi bir sınıf öğretmeninin, iyi bir branş öğretmeninin de velisiyle, öğrencisiyle iyi bir iletişim kurabilen, zümre çalışmalarında aktif rol alan, iletişimi güçlü, nezaketli bir kişinin de yönetim ve organizasyon becerisinde adım adım geliştirilebildiğinde iyi bir okul müdürü olacağını düşünenlerdenim. Dolayısıyla sadece sınavla okul yöneticiliğinden öteye bunun ayrı beceri istediğini, kişilik özellik istediğini ifade etmek istiyorum. Bundan dolayıdır ki aslında çağın gereklilikleriyle uyumlu ve paydaşların üzerinde uzlaşabileceği bir okul yöneticisi profili yeniden belirlenmeli. Bununla ilgili tartışmalar, müzakereler, çalıştaylar yapılmalı. Bundan dolayı işte bir takım düşünce kuruluşları da okul müdürlerinin profiliyle ilgili raporlar yayınlıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na ışık tutması açısından. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz de Öğretmen Akademisi'nin dışında okul yöneticilerinin bilgi, beceri, tutum ve değerlerinin ve yetkinliklerinin daha da gelişmesi için eğitim programları ve seminerler düzenliyor. Düzenlemeyi de inşallah bundan sonra daha da üst düzey düzenlemeye devam edecek. Şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, profesyonel bir okul yöneticisinin hangi bilgi, beceri, tutum ve değerlere sahip olması gerektiği netleştirilmeden mevzuatta yapılacak bir takım düzenlemeler uygulamada tutarsızlıklara yol açıyor ve okul yöneticiliğini kurumsallaşmış bir meslek haline getirmeyi de zorlaştırıyor. Bundan dolayı Türkiye'de öncelikle ihtiyaç yetkinlik temelli bir okul yöneticisi profilinin kapsayıcı biçimde tanımlanması, bu profilin de yetiştirme, seçme ve değerlendirme sistemlerinin temel referansı haline getirilmesidir. Bu yaklaşım benimsenmeden yapılacak her değişiklik mevcut sorunların farklı biçimlerde yeniden üretilmesine neden olmaya devam edecektir. 2025 yılında yani şu anda 2025 yılındayız zaten. Nisan ayından Haziran'ın son haftasına kadar devam eden bir 10 haftalık Çekmeköy'deki okul müdürü arkadaşlarımızla birlikte olduk. Birlikte deneyimlerimizi paylaştığımız bir program yaptık. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz adına okul yöneticilerinin rolleri üzerinde bir başlık içerisinde vizyoner liderlik, kültürel liderlik, hizmetkar liderlik ve öğretimsel liderliği anlatırken de aynı zamanda katılımcı okul müdürü arkadaşlarımızdan da geri bildirimler almaktaydım. Yine Çekmeköy'de şu anda adını hatırlayamadığım mevcudu 2000'e yakın bir okul müdiresi Funda Hanım okulu teslim almadan önceki halini anlattı ve şu andaki mevcut halini anlatınca ben de salondaki kişilere bir durumu daha da netleştirmek, dışarıdaki algısını görmek açısından tabii ki meslektaşımızın söylediği, okul müdürümüzü anlattı kesinlikle doğru ama gerçekten de diğer okul müdürler de hadise bu boyutta bakıyor mu, algı değişmiş mi açısından dedim ki siz de Funda Hanım'ın söylediklerine katılıyor musunuz? Yani bu okul Funda Hanım gelmeden önceki haliyle Funda Hanım geldikten sonraki hali arasında dağlar kadar fark var ve iyileşme var ve etrafta algı değişti, bakış değişti ve bir yeni bir kültür ihyası oluştu. Öyle mi? Evet. Herkes başını salladı. Dedi ki evet bu okulda çok şey değişti. Ciddi bir emek var. Ben de bunun üzerine şu soruyu sordum. Funda Hanım bunu nasıl başardınız? Bunu nasıl başardınız dediğimde işte binin üzerine bir öğrenci mevcuttu bir okulda. her bir öğrenciyle tek tek ilgilendiğini, ailesini tek tek tanımaya çalıştığını, yeni gelecek her bir çocuğun, okula yeni kayda gelen her bir çocuğun kaydıyla kendisini meşgul olduğunu, aslında kayıttan öteye o çocukları ve aileleri tanımak amacını taşıdığını ve güçlü iletişim ilkesi çerçevesinde hem öğretmenleri motive ettiğini hem de velileri ve öğrencileri okulu sevecek bir adet kültürü oluşturmaya gayret ettiğini anlatan bir durum söz konusu oldu. Sonra oradan bir başka arkadaş dedi ki şöyle bir anekdot hatırlıyorum dedi. Bu okula Funda Hanım'dan önce buraya atanmış bir okul müdürü arkadaşın okulu gelip gördükten sonra, etrafını gezdikten sonra kendisinin orada okul müdürü olmaması için başka arayışlara girdiğini ifade ettiler ve dediler ki orada okul müdürü yapamadı. Yani atandığı halde sınavla oraya kazandığı halde ataması oraya tuttuğu halde orada okul müdürü yapmak istemedi diye ifade etmişti. Şimdi evet sınav bazı bilgi düzeyinde ölçmek açısından bir araç tabii ki. Sınav her türlü beceri, yazılı sınav her türlü beceri ölçmez. Bazı becerileri ölçer şüphesiz. Tabii sorduğun sorular da hangi beceriyi ölçmek istiyorsanız işte biraz önce ifade ettiğimiz okul yöneticisi profilinin kapsayıcı biçimde tanımlanmasına uygun bir takım yazılı sorular şüphesi olacaktır. Ama bununla birlikte iyi bir mülakat, tarafsız iyi bir mülakat, o da yeterli değil. Mülakatınla birlikte kişilik özellikleri, sağlık problemleri, işte ruh sağlığı, akıl sağlığı, bütün bu süreci yönetmeye, bu yükü kaldırmaya, bu sorumluluğu almaya müsait mi? Bunların hepsinin baştan dizayn edilmesi, kontrol edilmesi, gözden geçirilmesi gerekiyor. Yetmiyor. Yeni atanıyorsa, ilk defa okul müdürü olacaksa, daha önce tecrübesi, deneyimi sabit, gittiği okulda güzellikleri başarabilen bir okul müdürünü ona koç yapmak, rehber yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ya mevcut sistem için söylüyorum. Ama şeyle yetişiyorsa, işte belli bir süre müdür yardımcılık yapıyorsa, oradaki performansı belli, gözlemlenmiştir, not alınmıştır. İşte müdür baş yardımcılık yapıyordur. Sonra müdür olmadığı zaman müdür baş yardımcısı müdür vekaleti yapıyordur derken yavaş yavaş buradaki performansları da gözlemleniyorsa, daha sonra okul müdürü sorumluluğu verildiğinde daha iyi bir performans ortaya çıkacaktır. Şimdi bazı insanlar kişilik itibariyle birinci insan olamazlar. Ne demek istiyorum? Yani bir kurumun direkt en üst düzey yöneticisi olamazlar kişilik özellikle itibariyle. Ama onlar her zaman birinci adamın yanında iyi bir kişiliğe sahiptirler, iyi bir performans ortaya koyabilirler. Böyle insanları da zorla okul müdürü yapmamak gerekiyor. Çünkü onlar her zaman bir karar alacaklarında evet çok iyi organizasyon yaparlar, insan ilişkileri iyidir, sevilirler. Ancak bir takım sorumluluk ve karar mekanizmasının kendilerine verildiğinde o kararları onaylatacak ve bir kişi, bir üst amir, bir üst akıl isterler. Yani yapıları böyledir. Onun için bazı kişiler çok iyi bir performans gösterebilir ama birinci adam, yani bir okul için söylüyorum, bir okul müdürü olamayabilir. Dolayısıyla bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hani dedik ya, sivil toplum kuruluşları da Türkiye'de okul yöneticileriyle ilgili bir takım raporlar hazırlıyorlar ve iyi bir sistem oluşturulması için önerilerde bulunuyorlar diye. SETA'nın da, daha doğrusu özür diliyorum, Eğitim Enstitüsü, Sosyal Enstitüsü diye bir sivil toplum kuruluşu var. O sivil toplum kuruluşunun da İki değerli akademisyen tarafından hazırlanmış bir raporu var. Bununla birlikte bir takım sivil toplum kuruluşlarının da şüphesiz raporları var. Bir okul yöneticisi profili üzerine. Şimdi bu raporlardan özetle şimdi konuşmamı devam ettirmek istiyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Şimdi öncelikle dedik ya, okul yöneticisinin hangi niteliklere sahip olması gerektiğini açık bir şekilde tanımlamak gerekiyor. Evet, bunu şu tarafa koyduk. Şu ana kadar anlattıklarımızdan okul müdürlüğü yalnızca idari görevleri yerine getirmekten öte bilgi, beceri, tutum ve değer boyutlarında bütüncül bir liderlik yaklaşımı da bekliyoruz. O zaman okul yöneticisinin hangi bilgi alanlarında yetkin olacağı, hangi becerileri kullanacağı ve ne zaman kullanacağı ve hangi tutum ve değerleri benimsemesi gerektiği de net biçimde ortaya konmalıdır. Böyle olması halinde, işte böyle bir net bir şekilde ortaya koyduğumuzda ondan sonra şuna gelecek konu. Bu kriterlere uygun bu tanımlamaya uygun bir yetiştirme programı ve seçim süreçleri nasıl olmalıdır, nasıl yapmalıyız noktasına gelecek. Yani bu tanımlamayı yapmadan seçim süreçlerine müdahale edecek mevzuatsal değişikliklerin kamuoyunda çok fazla etkili olmadığını ve eleştiriye tabi olduğunu görmekteyiz. Peki hem yetiştirme hem seçim süreçlerine yön verdiği gibi okulun öğrenme kültürünü geliştirecek bir okul yöneticisi anlayışının da temeli oluşmuş olacak. Şu anda okullarda okul müdürleri, yöneticileri sahip oldukları, olması gerektikleri bir takım rollerden veya birçok rollerden ve o role istinaden gösterecekler liderlik becerilerinden ancak birkaçını gösterebiliyorlar. Yeri ve zamanına göre o liderlik becerilerinin değişmesi gerekmektedir. Şimdi bazı uzmanlar, bazı düşünürler okul yöneticiliğini bir profesyonel bir meslek olarak algılanmasını istiyorlar. Böyle bir anlayış var. Ama Türkiye'de hala okul yöneticiliği profesyonel bir meslek olarak henüz daha oturmadı bu sistem. Bunun farkındayım. Şimdi okul yöneticisi profilinin bir bilgi boyutu var. Yani bir takım okulda bu yönetici yapabilmek için sahip olması gereken yönetim ve organizasyon bilgisine ihtiyaç var. Sonra okulun yapısı, öğretmen profili, öğrencilerin sosyal ve kültürel özelliklerini bütüncül biçimde kavrayabilme becerisi bu bilgi boyutunun içerisinde de giriyor. Yani yönetim ve organizasyon becerisiyle birlikte okulun yapısını, öğretmen profilini ve öğrencilerin sosyal ve kültürel özelliklerini bütüncül bir biçimde kavrayabilecek bilgiye, beceriye ihtiyaç var. Peki bu ne sağlayacak? Bu bilgi boyutu, bu sahip olduğu bilgi, müdürün kararlarını sağlam temellere dayandırmasına ve okulun ihtiyaçlarını doğru tanımlamasına imkan sağlayacak. Bu birincisi. İki, okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik yapısını, öğrencilerin aile koşullarını ve okul toplumunun beklentilerini bilmek. Bu da bilgi boyutu içerisinde ele alınması gereken bir şey. Yani sadece sahip olduğu kaynakları, her türlü fiziki, maddi ve manevi kaynakları bilmenin dışında okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik yapısını, öğrencilerin aile koşullarını ve okul toplumunun beklentilerini bilecek. Peki okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik yapısını, öğrencilerin aile koşullarını ve okul toplumunun bilmiş olmasının ne faydası olacak? Bunu analiz ettiğinde öğrenci profillerini ve arkasındaki sorunları, kaynağını çözmüş olacak. Yani bu faydayı sağlayacak. Yine sahip olduğu uhdesine verilen veya atanmış olan öğretmenlerin mesleki geçmişine, güçlü yönlerine ve gelişim ihtiyaçlarına hakim olmak da etkili görevlendirme ve nitelikli geri bildirim süreçleri için oldukça önemlidir. Mesela biliyorsunuz okullarda okul müdürleri öğretmenleri tanımak ve eğitim süreciniyle ilgili sınıf süreçlerini kontrol etmek adına ders ziyaretleri, sınıf ziyaretleri yapma mükellefiyetleri var. İşte bendeniz de yine okul müdürü olarak, bir genel müdür olarak aynı zamanda öğretmenlerimin ders ziyaretlerini yaparak hem çocukların derse katılımlarını, ilgisini ve kitap, defter sahip olup olmadığı, getirip getirmediği hem de kıymetli öğretmenimizin, meslektaşımızın sınıfta bir 40 dakikalık süreci nasıl yönettiği ile ilgili bir gözlem yapıyoruz ve sonra geri bildirimde bulunuyoruz. Bunda bile öğretmenlerimizin birçok artı ve eksi yönlerini fark etmiş oluyoruz. Yani öğretmenlerimizi, eğitim liderlerimizi tanımak adına hem ona rehberlik yapmak hem de doğruyu göstermek açısından da bir güzel bir açılım oluşturuyor. Bununla birlikte zaman zaman yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklerde öğretmenlerin kabiliyetlerini, mesleki becerilerini görüyorsunuz. Ona göre de gelişim ihtiyaçlarını bir okul müdürü olarak tespit etme imkanınız kesinlikle var kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bizi dinleyen eğitimci arkadaşlar. Evet, tabii ne kadar çok okul yöneticisi bilgi boyutunda kendisini geliştirirse, bu bilgi birikimini artırırsa okulun işleyişini yalnızca idari düzeyde değil, öğrenme süreçlerini destekleyen bir liderlik perspektifiyle yönetmeyi mümkün kılacaktır. Diğer yönü, yani bilgi boyutunun diğer bir yönü, öğrencilerin sosyal, duygusal ve akademik ihtiyaçlarını analiz edebilmeyi ve bu ihtiyaçları okulun öğretim sistemiyle uyumlu biçimde ele alabilmeyi de içerecektir. Şimdi okullarda deneme sınavları yapılıyor, yazılı sınavlar yapılıyor ve ona göre bir takım notlandırmalar yapılıyor. Performans ödevleri veriliyor, proje ödevleri veriliyor. İşte bütün bunlar ve etkinlikleri de içerisine dahil ettiğinizde öğrencilerin sosyal, duygusal, akademik ihtiyaçlarını iyi bir okul müdürü görebilir. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde var olan sistemi içerisinde ben neyi ilave yaparsam, neyi farklı yaparsam öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik ihtiyaçlarını geliştirebilirim, karşılayabilirim sorusuyla karşı karşıya kalmış olacak. Aynı zamanda bu ne sağlayacak? Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, öğrenme profillerini ve gelişimsel ihtiyaçlarını doğru değerlendirebilen bir yönetici, öğretim ve rehberlik hizmetlerini daha etkili biçimde yönlendirme imkanına kavuşmuş olacak. Yine Türkiye Yüzyılı Marif Müfredatı'nı, evet branşı ne olursa olsun okul müdürünün, beden eğitimi, resim, müzik, coğrafya, tarih, fizik, kimya, biyoloji tabii ki bir branşa sahip olabilir şu anda Türkiye'deki okul müdürü arkadaşlarımız. Ama genel olarak Türkiye Yüzyılı Marif öğretim programlarının ortak çerçeve planı çerçevesinde neyi hedeflediğini bilecek ve derslerin müfredat yapısını bilmiş olacak. Ve bu ne sağlayacak? Okuldaki öğretmenlere rehberlik yapmak için elindeki müfredatın nasıl kullanılacağıyla ilgili bir bilgisi olmadan onlara rehberlik yapması mümkün değil. Yine müfredatın yapısını bilmek, bütünsel öğrenme değişkenlerine hakim olma ve ölçme, değerlendirme süreçlerini anlamak okul yöneticisinin pedagojik kararlarını da tabii ki güçlendirecektir. Okul yöneticisi müfredatı bilecek, öğrencileri tanıyacak, öğretmeni tanıyacak ama bununla yetmiyor tabii ki. Aynı zamanda bütçe bilgisine sahip olmak zorunda. Çünkü okulun mali kaynaklarını şeffaf hesap verebilir ve sürdürülebilir bir anlayışla planlayıp yönetebilmeli. Hem resmi okullar için geçerli bu hem de özel okullar için geçerli. Bundan dolayı mevcut maddi, fiziki ve insan kaynaklarını eğitimsel öncelikler doğrultusunda etkili ve adil biçimde kullanabilmelidir. Şimdi bazen görüyoruz bazı okul yöneticileri sahip olduğu kaynakları çok iyi kullanıyorlar, verimli kullanıyorlar. Önce ihtiyaçlarını yazıyorlar. Bu ihtiyaçları yazdıktan sonra en önemli ihtiyaç ne? Kaynağı oraya aktarabiliyorlar. Tabii bu ihtiyaçları belirlerken öğrencilerden, öğretmenlerden geri bildirim alıyor okul müdürleri, iyi bir okul müdürü. O geri bildirim çerçevesinde kıt kaynaklarını en etkili bir şekilde, en verimli bir şekilde doğurganlığını sağlayacak şekilde nasıl kullanabilirim? Bu soru çok önemli. Ben bu tabiri seviyorum. Yani kaynakları doğurtmak lazım. Yani çoğaltmak. Ben bir ihtiyacı karşılarken o karşıladığım ihtiyaç bereketlendirmeli. Yani yeni güzellikleri aralamalı ve öyle bir ihtiyacı karşılamalıyım ki o ihtiyaç karşılandığında öğretmen, öğrenci, veli ve dışarıdakiler evet bu ihtiyaçtı, bu kesinlikle doğru bir karar demeli. Aynı zamanda o ihtiyacı giderilen alanla ilgili de yeni güzelliklere vesile olmalı. Yani öyle bir durum oluyor ki bazen bir tane ihtiyacı gideriyorsun, o ihtiyaç birçok ihtiyacın giderilmesine kaynaklık teşkil edebiliyor. Ben buna doğurganlık diyorum, yani bereketlenme hadisesi anlamında. Kaynak kullanımını düzenli olarak takip edip değerlendiren ve veri temelli kararlarla süreçleri iyileştiren okul yöneticisi, sınırlı imkanlarla maksimum fayda üreterek okulun akademik ve kurumsal verimliliğini artırmayı hedeflemelidir. İşte bir okul müdürünün sahip olması gereken bu bilgi alanları hem öğretim süreçlerinin niteliğini artırmasına hem de okulun akademik hedeflerini stratejik biçimde yönlendirmesine katkı sağlar. Peki bu bilgi boyutundan geçtik. Diğer bir boyut beceri boyutu. Beceri boyutu sahip olunan bilgi ve deneyimin okulun amaçlarına yönelik somut eylemlere dönüştürebilmesini gerektirir. Yani bazı şeyleri bilmek yetmiyor, onu beceriye dönüştürmek gerekiyor. Bundan dolayıdır ki yöneticinin sorunları analiz edebilme, neden sonuç ilişkilerini görebilme ve doğru teşhis koyabilmesine yardımcı olan çıkarım yapma ve karar alabilme becerisi oldukça önemlidir. Gözlem ve veriye dayalı analiz yapabilen bir yönetici okulun mevcut durumunu objektif biçimde değerlendirir ve gelişim alanlarını çok güzel bir şekilde belirleyebilir. Bunun yanında öğrenme merkezli liderlik becerisi, öğretmenlerin ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini yakından izlemeyi ve etkili geri bildirim sunmayı kapsar. Bu beceri yöneticinin mesleki rehberlik yapmasına, öğretmenleri desteklemesine ve okulda merak ve sorgulamaya dayalı bir profesyonel öğrenme kültürü oluşturmasına imkan sağlar. Okul yöneticisinin beceri setinin bir diğer boyutu etkili iletişim ve müzakere yeteneğidir ki bu da özellikle farklı paydaşlarla sağlıklı iletişim kurabilmek açısından oldukça önemlidir. Etkili iletişim becerisine sahip olan okul yöneticisi hem okul içinde hem de okul dışında okulun amaçlarını gerçekleştirecek işbirliği ortamları oluşturur ve okulun sosyal işlevini güçlendirecek bir iletişim diline sahip olacaktır. Çünkü okul yöneticisi aslında çeşitli mesleki geçmişlere sahip öğretmenlerle çalışıyor ve bu öğretmenlerle çalışırken uyum ve esneklik göstermek, değişen koşullara uygun liderlik sergilemek, okul ile toplum arasında karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kurmak aslında bu sahip olması gereken bir becerilerin bir parçasıdır. Yine okulda toplumsal katma değer oluşturma becerisi, okul müdürünün okulun topluma sağladığı katma değeri ve toplumun da okula sunabileceği katkıları farkında olmasıyla okul ile toplum arasında karşılıklı fayda sağlayan güçlü bir ilişki kurulmasını sağlamasına neden olacaktır. Yine günümüzde okullar krizlerin hızla ortaya çıkabildiği karmaşık ortamlardır. Bu nedenle yöneticinin riskleri öngörme, krizleri yönetme ve okulun bütünlüğünü koruyacak stratejik kararlar alabilme becerisine sahip olması kritik önem taşır. Yine okul yöneticisinin tutum ve değerler boyutu da liderliğin güvenilirliğini ve okul kültürü niteliğini belirleyen temel bir çerçeve sunar. Temsiliyet ve saygınlık, yöneticinin makamını ciddiyetle taşımasını, okulu hem iç hem dış paydaşlara karşı güven veren bir biçimde temsil etmesini gerektirir. Temsiliyet ve saygınlığı çok önemsiyorum. Yani okul yöneticisinin sahip olması gereken tutum ve değerler boyutu içerisinde temsiliyet ve saygınlık bu okul müdürünün makamını ciddiyetle taşımasının bir gereği olarak görüyorum. Böyle bir durumda hem dış paydaşlara karşı bir güven verecektir hem de içeride ve dışarıda saygınlığı arttığı için de dinlenilir, sözü dinlenilen bir okul yöneticisi olacaktır. Yine bununla birlikte hitabet, beden dili ve profesyonel duruş yine bu temsiliyetin içerisinde önemli hususlardır. Sosyal ve duygusal olgunluk yöneticinin empati kurabilmesini, duygularını yönetebilmesini ve etik bir tutarlılık sergilemesini içerir. Bu özellik kriz dönemlerinde başta olmak üzere psikolojik ve duygusal dayanıklılığını koruyarak adil, dengeli ve çözüm odaklı kararlar alınmasını sağlar. Tabii sosyal ve duygusal olgunluk da okul yöneticisi için oldukça önemli. Gerçekten önemsiyorum. Yani yaş ilerledikçe duygusal olgunluk artıyor ve okul yöneticisinin de sosyal yönü gelişiyor. Dolayısıyla empatik yaklaşımı artıyor. Ve kriz dönemlerinde bu da oldukça önemli. Psikolojik ve duygusal dayanıklılığının güçlü olduğu için de dengeli ve çözüm odaklı kararlar alınmasını sağlıyor aslında bu durum. Yine okul yöneticisi sevgi ve empatiyi barındırmalı kişilik özelliği itibariyle. Empatik yaklaşımı bilmeli. Yöneticinin yalnızca mesleğini sevmesi değil, aynı zamanda öğrencilere, öğretmenlere, çalışanlara ve velilere karşı duyarlı bir yaklaşım geliştirmesini ifade eden bir yaklaşım bu. Böyle bir tutum okulda güçlü ilişkilerin ve derin bir adet duygusunun oluşmasına katkı sunacaktır. Tabii tutum ve değerler aynı zamanda yöneticinin toplumla ve dünya ile kurduğu ilişkiyi de şekillendiriyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Milli ve kültürel duyarlılık yöneticinin Türkçeyi doğru kullanmayı teşvik etmesinin yanında milli, manevi ve kültürel değerlere saygılı bir okul iklimi oluşturma sorumluluğunu içerir. Yani bu da çok önemli. Milli ve kültürel duyarlılık yönetici için olmazsa olmaz bir durum. Örnek işte şu anda yılbaşıya doğru yaklaşırken Batı'nın empoze ettiği kültürün okullara evet kişiler, çocuklar, aileler evde bu kültürün birer taklitçisi olabilirler. Ama bizim ülkemizde nice güzel bayramlarımız mevcut, güzel önemli günlerimiz var. Milli ve dini bayramlarımız olduğu günde farklı olarak Batı'nın dayattığı bir kültürü eve taşımak ve o kültürü yansıtmak evet ailelerin özgürlük çerçevesinde belki saygı duyulabilir. Ancak okul milli ve kültürel duyarlılığın had safhada yaşandığı ve yaşatıldığı yer olması münasebetiyle okullarda buna uygun bir dille, uygun bir nezaket kurallar içerisinde ikna etmek zorunda ve bu duyarlılığı anlatmak zorunda. Ki sahip olması gerektiği milli ve kültürel duyarlılık okulun içinde bulunduğu toplumla uyumlu ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı oluşturmasını mümkün kılar. Yine dünya okuryazarlığı da önemli tabii ki okul müdürü için. Dünyayı takip etmesini, uluslararası iyi örnekleri analiz etmesini ve okulu bu perspektifle geliştirme vizyonuna sahip olmasını gerektirir. Bu da önemli. Ben yerel anlamda, yani Mevlana metaforu diyoruz. Bir okul müdürünün Mevlana metaforunda pergel metaforu diye bir metafor vardır. Bir ayağınız sizin kadim medeniyetinizde olacak. Orada çakılı olacak, orada duracak ve pergelin diğer bir ucu da dolaşabildiği kadar diğer mekanları dolaşacak ve oradan da beslenecek, uluslararası iyi örnekleri alacak, analiz edecek ve okulu o analiz ettiği iyi örnekler çerçevesinde geliştirme vizyonuna sahip olacak okul müdürü. Yine okul müdürü hesap verebilirlik ve adaleti gözetme noktasında da hassas davranmalı. Çünkü tüm paydaşlara eşit ve adil davranmak, karar süreçlerinde şeffaflığı ve veri mahremiyetini korumayı bir temel değer olarak benimsemesini sağlayacaktır. Dolayısıyla bir okul müdürü önce öğrenme kültürü oluşturmalı. Ve bu öğrenme kültürü içerisinde işin bilgi boyutuyla yönetim ve liderlik bilgisine sahip olmalı, okul ve paydaş bilgisine sahip olmalı, mevzuat ve bütçe yönetim bilgisine sahip olmalı okul müdürü. İşi özetleyecek olursak şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bilgi boyutunda yönetim ve liderlik bilgisine, okul ve paydaş bilgisi, müfredat ve öğretim bilgisi, mevzuat ve bütçe yönetim bilgisine sahip olmalı. Bunları öğrenmeli. Bu bilgi boyutu. Ancak bu bildiklerini beceriye dönüştürmeli. Bütün bu bildiklerinden, bu başlığını saymış olduğum 4 temel bilgi boyutlarından bir müzakere edebilmeyi, uyumlu ve esnek bir ortam oluşturabilmeyi, toplumsal katma değer oluşturmayı, risk ve kriz yönetim becerisi, çıkarım yapma, karar alabilme ve öğrenme merkezi liderlik anlamında bu 4 boyuttan da diğer boyuta geçmeli, beceri boyutuna geçmeli. Tabii bu becerileri sergilerken yöneticinde sahip olması gereken bir takım değerler olmalıdır. Bu değerlerin başında adil olma ve hesap verebilirlik değeri. Diğeri temsil ve saygınlık, sahip olduğu makamı temsil etme yetkisine ve saygı duyma ve sayılacak bir konumda kendisini konumlandırabilme. Sosyal ve duygusal olgunluk değeri, sevgi ve empatik yaklaşım değeri ve dünya okur yazarlık değerine sahip olacak tutum ve değerine sahip olduğunda işte bununla donanmış bir okul yöneticisi, kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, işte o zaman okulu okul müdürü ekibiyle birlikte yönetir. Evet, ama bir okul okul müdürü kadardır ifadesi de yine aynı zamanda doğru. Bütün bunlara baktığımız zaman günümüzde iyi bir okul yönetimi için öğretmenin niteliği kadar yöneticilerin de niteliği ve sahip olması gereken profil oldukça önemli olmaktadır. İşte biz bugün Eğitim Dünyası programında 18 milyonun üzerindeki öğrencimizin gittiği, 72 bin üzerinde okuldaki okul müdürlerinin sahip olması gereken profili dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Hangi rollere sahip olmalı, hangi bilgiye, hangi beceriye, hangi tutum ve değere sahip olmalıdır. Bunu ifade etmeye çalıştık. Bunu ifade ederken bir takım düşünce kuruluşlarının ortaya koyduğu raporlardan yola çıkarak konuşmamızı gerçekleştirmiş olduk. Efendim, kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, aynı zamanda 3 ayların başlangıcındayız. İnşallah yarından itibaren de 3 aylara girmiş olacağız. Recep, Şaban ve Ramazan ayına Cenab-ı Hak bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde kavuşturmayı nasip etsin. Ve Cenab-ı Hak tutacağımız oruçları, yapacağımız ibadetleri şimdiden kabul etsin diyorum. Ümmeti Muhammed için, İslam dünyası için, ülkemiz için, insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor. 3 aylarımız mübarek olsun diyerek bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla. Rabbime emanet olunuz efendim.